Bu bölümümüzde bu kez İtalya'ya gidiyoruz. İtalya, ben Tunus'a giderken biraz üstünden geçmiştim. Böyle o Sardunya adasıyla İtalya yarımadasını görmüştüm. En yaklaştığım sanırım Avusturya, Viyana, Bosna'ya gittiğim zaman yaklaşmış ama İtalya'nın kendisine gitme fırsatım olmamıştı. O yüzden biz de bu sefer orada yaşayan konuklarımızı ağırlamaya karar verdik. Ve Fiyasko Podcast'ten konuklarımız var. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Podcast'iniz nasıl bir podcast? Ne anlatıyorsunuz? Bu şekilde başlayabiliriz.
O zaman Deniz
Tabii.
sen başla istiyorsan. Dur,
Ben
tanıtımları o
başlayayım.
yapar genelde. Bizim PR'ımızı o
Tamamdır.
yapar.
İsmim Devin. Devin Çetin. Kuşadalıyım aslında. Yazlık bir yerden geldim. O yüzden biraz yalan olacak ama sıcak iklimi devam ettirmek istedim. O yüzden İtalya'yı tercih ettim demeyeyim. Başka sebepler de vardı. Fiyasko isimli podcast'imiz var. İsminden de anlaşılacağı üzere dört arkadaşız ve fiyasko bir ekip olduğumuzu düşündüğümüz için böyle bir isim tercih edip yola başladık. Daha başındayız ama doğallığımızı kaybetmeden Roma ve Türkiye entegresi de bir çerçevede, büyük bir çerçevede bir şeyler anlatmaya, kendimizden bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Özellikle İtalya'yı anlatmıyoruz. Genel olarak hayattan konuşuyoruz.
Güzel. O zaman aslında belki bu bölümümüzde birazcık ön izleme de olabilir sizin podcast'i dinleyecekler için. Tabii biz birazcık daha şehir hikayeleri olduğu için Roma'ya daha böyle bir ön plana
Tamam.
çıkartmaya çalışacağız. Bugün Devin ve Orkun bizimle birlikte ama dört kişiyiz demiştiniz. Nasıl tanıştınız? Yani öyle bir onu da anlatabilirsiniz isterseniz.
Yani şöyle tanıştık. Biz zaten dördümüz de aynı bölümdeydik. Başta birbirimize uzak duruyorduk, hani çok yerlilerle takılmayalım kafasındaydık biraz, anladığım kadarıyla hepimiz. Sonra zaman içinde tanışmış bulunduk. Şu an diğer iki arkadaşımız da İstanbul'dalar. İşleri sebebiyle Roma'da değiller. Yani bir okuldan bir tanışma oldu, sınıf arkadaşlığı. Çok net de hatırlamıyorum aslında tam nasıl tanıştığımızı. Devin, sen hatırlıyor musun?
Yo, işin garip kısmı da o zaten. Yani Orkun benim hayatıma çok hızlı bir şekilde girdi. Diğerleri de gayet hızlı bir şekilde girdi. Yani o yüzden ben gerçekten nasıl tanıştığımı hatırlamıyorum. Yani çünkü genel olarak yurt dışına giden Türklerde şöyle bir algı oluyor. Hani buraya geldim, işte mesela nereye gittiysen oranın yerlileriyle tanışayım, dilini öğreneyim, Türklerle takılmayayım. Yani genelde o çizgiyi koyuyorsun kendine. Tabii yani bir tık ırkçı bir durum bunu böyle yapmak ama hani tabii kendini geliştirme amacıyla gittiği için herkes mecburen böyle oluyor. Yani o yüzden hepimiz böyle bir Türklerle çok takılmayayım, yabancılarla şey yapayım diyerek biraz sınır koyduk. Ama
Ama
Orkun o sınırı bende çok hızlı bir şekilde yıktı.
ya ben de Devin'le yani bir anda oldu her şey. Tanıştık. Dedim iyi bir insan galiba. Arkadaş olunabilir. Yani dediğim gibi böyle bir tanışma hikayesi.
Uzak durmaya, daha fazla uzak durmaya gerek yok dediniz o zaman.
Ya dedim artık bu köprüleri şey yapalım. Aradaki.
Peki,
Köprüleri kuralım.
Roma'ya öğrenci olarak geldiniz. O zaman aslında birazcık şeyden başlayabiliriz. İlk izlenimleriniz, yani Roma'ya geldiniz. Hatta bir önceki işte genç yaşta yurt dışı bölümümüzde de sormuştum. İlk yediğiniz yemekler, o ilk izlenimler. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Yani Roma'ya gelişimizden aslında bahsedeyim. Neden Roma seçtik, İtalya? Birçok kişi de aslında benimle aynı düşünüyordur, bilmiyorum benim ne düşünüyor da, hani İtalya bizim için kesinlikle, hani ben yola yurt dışında master yapma amacıyla çıkmıştım araştırmalarıma. İtalya hiç aklımda olmayan bir ülkeydi ama İtalya'nın sunduğu bazı avantajlar vardı, burs gibi. Gerçekten Avrupa'da bulamayacağınız bir burs imkanı sunuyor. Aslında o beni çok şey yaptı. Hani cezbeden şey oldu. Ve geldiğimizde de yani çok bir kültürel farklılık ben yaşamadım. Adaptasyonum çok hızlı oldu. Tabii bazı sorunlar da yaşadık. Devin daha muzdarip o sorunlardan. Anlatabilir mesela. Devin ne demek istersin sorunlarla ilgili?
Ben şeyle başlayabilirim. Ben niye geldiğimle başlayabilirim. Çünkü yani genel olarak aslında İtalya'ya gelenlerden duyduğum hiç kimse işte ben İtalya'da yüksek lisans yapacağım diye düşünüp 3 sene boyunca bunun üzerine planlayıp sonradan İtalya'ya gelmiyor. Benim genel gözlemim bu. Yani herkes yurt dışında Avrupa'da bir yüksek lisans hayaliyle yola çıkıp daha sonrasında gerek maddi
özellikle maddi.
Özellikle maddi, gerek maddi yeterlilik gerek de işte başvuru kriterleri açısından çok uygun gördüğümüz için İtalya'ya gidiyoruz. Daha sonrasında diyoruz, aa İtalya'da böyle bir şey varmış, hiç aklıma gelmezdi İtalya'ya gitmek. Şahsen benim öyleydi. Ben biraz hedefi yukarılardan açıp yavaş yavaş azaltarak İtalya'ya geldim en sonunda. Yani yukarılardan kastım, ben biraz hayali düşünüyordum. İşte Japonya, Norveç gibi hayallerim vardı. Çok
Almanya,
olası
Hollanda.
Olmadığını anlayıp, tabii olası olmadığını anlayıp en son İtalya'da karar kırmıştım. Ama memnunum yani şu ana kadar.
Benim daha önce arkadaşlarımdan hep şeyi duyuyordum. Bocconi Üniversitesi'ni duyuyordum. Sanırım
Evet,
sizinkisi
çok ünlü bir okul.
Yüksek lisans yapanlardan onu çok duymuştum. Sizinkisi de Sapienza demiştiniz galiba.
Bizimki evet. Sapienza, evet. Bizimki Roma'da, Bocconi Milano'da, o daha hani özel bir okul, özel okul. Daha yüksek ücretlerle girilebilen bir okul. Bizimki daha devlet üniversitesi. Yani nasıl diyeyim, Ankara Üniversitesi mi artık Türkiye'de, nasıl bir şey oluyor bilmiyorum da hani.
Roma, daha, Ankara olabilir tabii başkentlerde.
Roma, Ankara bir bağlantı olarak olabilir tabii ki. Genel olarak memnunuz ama hani asla pişman değiliz.
Yani tabii belirtmek de gerekiyor, hani İtalya'nın en iyi üniversitesi olarak geçiyor sıralamada ve
sıralamada
diğer
şeyler. Evet, yani top 150'den birisi.
Evet, yani Avrupa'nın da en çok öğrencisi olan üniversitelerden biri.
O zaman Hacettepe kıvamına sokabiliriz şu anda. O kadar
evet,
uzun
evet.
Zorlanabilir, evet denebilir.
Evet. Peki şeye dönersek, kültür şokları çok da aslında çok büyük şey yaşamadık dediniz ama anladığım kadarıyla devinde biraz sıkıntılar olmuş öyle.
Benim gelirken yani maddi yeterlilikten dolayı bazı sıkıntılar falan filan yaşadı. Bir de yani ben belirtmek de istiyorum. Ben tek başıma gelmedim. Uzun süreli bir ilişkim vardı. Birlikte biz bu yola çıktık. O yüzden daha da bir zor oldu bazı şeyler. Çünkü yani ikiniz de gelmek istiyorsunuz ama işte birinizde bir sıkıntı çıkıyor. Tam seninki oluyor ama işte kız arkadaşınınki devam etmiyor. Biraz zorlanıyorsunuz. O yüzden sıkıntılar yaşadım. Ama onun dışında aslında kültür şoku öyle çok fazla yok. Ben yaşamadım. Orkun sen yaşadın mı bilmiyorum. Çünkü yani Akdeniz iklimi.
Akdeniz iklimi çok alışkın olduğumuz. Yani insanların sıcakkanlılığı, ne bileyim hani hayat tarzı, yeme içme alışkanlıkları aslında bizimkine çok benziyor. Ben şok yaşadığım olay aslında buradaki bürokratik süreçlerdi.
Ha evet.
Ben bu kadar zorlayıcı olacağını düşünmemiştim. Yani gerçekten özellikle Roma özelinde... Yani İngilizce bilen kişi sayısının az olması ve sizin İtalyanca bilmiyor oluşunuz sizi gerçekten hani sinir bozucu şekilde zorluyor bazı durumlarda. Ya bir devlet dairesine gittiğinizde hani muhatap bulamama, İngilizce ortak bir dilde konuşamama tarzı sorunlar ve bürokrasinin çok yavaş işleyişi. Bana bir garip gelmişti. Avrupa'da böyle bir şey olacağını düşünmemiştim aslında hani. Enteresan gelmişti ama İtalya'da da, İtalyanlar da bundan muzdarip. Onlar da söylüyor. Burada bu işler böyle yürür tarzı.
İtalya'dan
Alıştık
meşhur
zamanla.
Galiba ama değil mi? Bürokrasinin yavaşlığı konusunda Avrupa'da en meşhurlardan galiba İtalya.
Ya evet, yani zirvesi
evet,
olabilir
kesinlikle.
Galiba.
Yani başka ülkelerde kesinlikle. Duyuyorum gerçi. Birazcık şey, Almanya'ya vesaireye gittikçe orada birazcık titizlikten kaynaklı yavaşlık var. Ama İtalya'da galiba rahatlıktan kaynaklı
burada
bir yavaşlık.
Rahatlıktan ve işi tam hani herkesin rahat olmasını, bir iş aksatma gibi işlerden dolayı bir şey oluyor, sıkıntılar oluyor ya yani maalesef.
Evet, ve açık konuşmak gerekirse gerçekten bazen şeyi düşünüyorsunuz. Herhalde yazılı bir kural yok bunun hakkında diyorsunuz. Çünkü her gittiğiniz memur başka bir şey söylüyor, başka bir kural uyguluyor ve yani gerçekten neyi takip edeceğinizi, nereden bunun en doğru sonuca ulaşacağınızı hiçbir zaman bilemiyorsunuz hiçbir işte. O yüzden gerçekten zorlanıyorsunuz bürokrasi konusunda.
Ya biraz şansa yürüyor işler aslında hani. Biraz keskin kuralları yok gibi bir ülke diyebilirim aslında ama yani girince alışıyorsun.
Bence genel olarak kural yok.
Kuransız bir ülke.
Evet.
O zaman aslında siz bu kadar bu yolları aşmışken belki şey bunları anlatabilirsiniz de bir yerde. Bilmiyorum zaten belki de podcast'inizde değiniyorsunuzdur bu konulara da. Gerçekten faydalı olur diye düşünüyorum. Siz hazır eşekten düşmüş kişiler olarak o şeyi anlatabilirsiniz herhalde.
Ya evet, gerçekten bizim tecrübelerimiz hani işe yarayabilir insanlar için. Bizim podcast'imiz tabii boş yapmaktan ciddi konulara pek Zaman ayıramıyoruz.
Evet. Bir de yani açık konuşmak gerekirse bence herhangi bir tecrübe herhangi bir işe yaramaz İtalya'da. Çünkü gerçekten sürekli değişiyor ve hani yalancı konumuna düşersiniz. Yani bir şey söylüyorsunuz ve o öyle olmadığını çok kez gördüm. Yani hani başka bir arkadaşıma yardım etmiştim ben de aynı şekilde. Ve hiç benim başıma geldiği gibi gelmedi. Tamamen farklı gerçekleşti onunki. O yüzden yani çok da net kuralları olmadığı için hiçbir tavsiye veremiyorsunuz.
O zaman herkes kendi tecrübesini yaşar İtalya'da diyoruz.
Aa, net bir
Evet.
şekilde bunu
Evet, net
vurgulayabiliriz,
bir
evet.
şekilde.
Güzel bir alt metin oldu.
Peki şimdi Ankara dedik ama aslında işte İstanbul'la bir tarihi bağı var Roma'nın. İşte Doğu Roma, Batı Roma, aslında işte Roma başkentin taşınması vesaire. Sizin için yani İstanbul mu Roma mı dersem oradan bir Roma'nın genel bilgilerine giriş yaparsak.
Yani bu aslında klişe bir soru tabii ki biraz. İstanbul Roma bir gerçekten tarihi anlamda çok benziyor ama hani finansal anlamda aynı kefeye koymak çok imkansız. Yani buranın İstanbul'u hani finansal olayların döndüğü, büyük şirketlerin olduğu, ülkenin kalbinin attığı yer kesinlikle burası değil. Yani Roma daha İtalyanlar için daha bir prestij demek, tarih demek, hani Roma demek. Ama yani o finansal business açısından Milano İstanbul'da kıyaslanır. Yani tarihsel açıdan evet İstanbul Roma gerçekten birbirine çok benziyor dediğiniz gibi Doğu Roma Batı Roma. Ama işte, yani o ayrımı yapmak gerekiyor burada. Yani Roma kesinlikle bir o açıdan ülkenin kalbini attığı bir yer değil diyebilirim.
Peki mesela bizde böyle bir Roma ile ilgili bu bize kazınmıştır ya böyle Doğu Roma, Batı Roma. O İtalyanlarda peki İstanbul'la ilgili böyle bir hissiyat var mı? Hiç öyle bir şey yaşadınız mı?
Ya genelde İtalyanlar İstanbul'a gidenler özellikle onu Roma ile gerçekten kıyaslıyor. Hani gerçekten Roma gibi açık bir müze gibi diyorlar hani. Çok etkileniyorlar, beğeniyorlar.
Büyük
Öyle
ihtimalle.
diyebilirim. Yani genelde zaten çoğu gitmiş oluyor. Türkiye hayranlığı da
Evet.
İtalyanlarda aslında var.
Benim de genel olarak duyduğum eğer Türkiye'ye gittilerse hepsi İstanbul'a gitmiş oluyor kesinlikle. Ve yani en klişe laflardan biri açık müze. Yani Roma gerçekten açık bir müze. İstanbul'da keza öyle. Ama onun dışında aslında çok benzer bir noktaları varmış gibi gelmiyor bana. Çünkü Roma gerçekten büyük bir metropol. Ama İstanbul kadar değil yine de. O kadar kalabalık değil.
İstanbul bir megapol aslında metropolden de ziyade.
Evet. Evet.
O gelen İtalyanlar da büyük ihtimalle Tarihi Yarımada Sultanahmet civarı takılıp Açık Hava Müzesi diyorlar ama onları Esenlere, Bağcılara ve Esenyurt'a da davet ediyorum. Açık Hava Müzesi'ni daha net görmeleri için.
Kesinlikle. Evet.
Roma'da öyle bölgeler var mı peki? Yoksa tamamen orası Açık Hava Müzesi'ne devam ediyor mu her yeri?
Var aslında Devin anlatsın. Devin öyle bir muhitte yaşıyordu eskiden.
Ha evet yani Roma yani bir klişe vardır Avrupa'da gerçekten hani bildiğin gibi değil lafı. Yani Roma evet gerçekten bildiğiniz gibi olmayan yerleri çok fazla var. Yani şehir merkezi evet çok güzel, temiz, işte Avrupa izlenimi veriyor gerçekten. Ama mesela benim şahsen ilk geldiğimde ben bir tık uzakta bir ev tutmuşum yanlışlıkla. Çünkü maddi imkansızlıklardan hani biraz uzağa kirayı düşürmek için uzaktan ev tutmayı tercih ettim. Haritadan da o kadar uzakta gözükmüyordu aslında diye geldim. Fakat geldikten sonra gerçekten farklı bir yer olduğunu yani Roma değil, gerçekten Roma değil olduğunu fark ettim. Çünkü bilen bilir yine buradan da söyleyeyim. Torpidnattara Nattara'ydı yaşadığım yer. Torpidnattara Nattara böyle biraz mülteci kesimin yaşadığı yer gibi. O yüzden İtalyan hükümeti de niyeyse çok fazla ilgi göstermiyor. Yani mesela bir grev olacaksa public transportation için, toplu
Kesinlikle
taşıma için bir
olur
grev olacaksa
Roma'da.
kesinlikle orada oluyor mesela. Benim oturduğum yerde oluyordu yani. Ben hani bazen evden çıkıp nasıl gideceğim diye 2 saat yürüdüğümü falan hatırlıyorum. Çünkü gerçekten hani hiçbir seçeneğim yoktu. Yani bu bahsettiğimiz yerde baktığınızda Roma'nın ortasında aslında ama göründüğü gibi olmuyor gerçekten bazı şeyler.
Bildiğin gibi değil yeğenim. Diyebilir
Evet,
miyiz?
kesinlikle bildiğin gibi değil.
Peki bildiğimiz yerlere dönersek şimdi mesela ben Roma'ya haritadan şöyle uzaktan Google Map'te yaklaştığımda hemen bana Kolezyum'u gösteriyor. Siz mesela ilk gittiniz ve hemen Kolezyum'a koştunuz mu yoksa nasıl mesela Kolezyum'un oradaki etkisi bir Paris'te Eiffel etkisi kadar bir etkisi var mı Roma'da?
Açıkçası bence var. Kolezyum hani tarihsel açıdan Romalılar için çok önemli. Şehrin aslında simgesi gibi bir yer diyebiliriz. Hı hı. Yani hani, turistler tabii ki çok böyle attraction point turistler için.
Bir kere baştan başlayalım. Hı hı. Roma'ya ilk geldiniz. İlk gideceğiniz yer kesinlikle Termini. Yani Termini bütün trenlerin gittiği yer ve siz havaalanında indiyseniz havaalanlarının hepsi Roma'nın dışında ve trenle veya otobüse bir şekilde Termini'ye geliyorsunuz. Termini gerçekten biz jungle diyoruz kendi aramızda.
Bir şok yaşatabilir hani ilk gelenlere Termini. Nereye geldi?
Evet, kesinlikle şok yaşatır. Yani mesela benim kız arkadaşımın orada telefonu çalındı. Bir arkadaşım daha orada telefonu çalındı. Yani orada kesin bayağı bir dikkatli olmanız, etrafa kolaçan olmanız gerekebiliyor. Çünkü gerçekten çok değişik insanlar var. Yani her milletten, her şekilde insan var orada. Ve özellikle tabii şu an onu tecrübe edemiyoruz ama turist olduğu zamanlar, yani korona öncesinde çok kalabalık oluyordu. Gerçekten çok kalabalık oluyordu. Şu an tabii o kadar değil.
Esenler Otogarı'ndan iyi diyebiliriz hala. Eski hali Esenler Otogarı'nın. Gerçi yeni hali nasıl tam bilmiyorum.
Yeni halini iyi diye duyuyoruz ama tabii ne kadar duyuyoruz değişmiş tabii. Olabilir.
Yani maksimum ne değişmiştir onu da tam bilmiyoruz.
Evet. Termini'den sonra evet bu Kolezyum, ben de sorunuzu cevaplayayım. Kolezyum gerçekten Eyfel Kulesi denilebilir yani. Benim de ilk gittiğim, yakınlaştığım yer Kolezyum'du. Yani şöyle bir, yani ilk uçaktan indim, Termini'ye geldim. İşte hostelde kalmıştım o zaman. Bir bavullarımı bıraktım. Direkt yürüdüğüm yer orası oldu. Çünkü ya Roma'da öyle bir şey var. Gerçekten hangi sokağa dönerseniz dönün. Hani bir, aa burada bu mu varmış? Ha işte Aşıklar Çeşmesi. İşte az daha yürüyorsunuz. İspanyol merdivenleri o şekilde devam ediyor.
Ya zaten şehrin tarihi kısmının hani olduğu yerler orası. Yani Kolezyum. Evet. Roma Forum dedikleri açık müze gibi olan yer. Oralardan başlıyor. Hatta şehirde zaten yedi tepe bir şehir İstanbul gibi. Kurulduğu tepe de aslında Kolezyum'a çok yakın bir yerde. Forum, Roma Forum'un olduğu yerde. Palatino Tepesi. Hı hı. Orada kurulduğu rivayet ediliyor şehrin. O yüzden o bölgeler zaten de gerçekten Roma'nın kurulduğu bölge aslında diyebiliriz.
Ve birçok Avrupa şehrinde olduğu gibi burada da bir ortasından bir nehir geçiyor diye görüyorum. O tam ortasında mı oluyor? Nasıl bir, onun rolü nasıl şehirde? Nehrin.
Tiber Nehri.
Tiber Nehri, evet.
Aynen, Tiber Nehri. Yani aslında evet, tam ortasından geçiyor. Paris'te de olduğu gibi. Hı hı. Avrupa'nın başka şehirlerinde de olduğu gibi. Tam ortasından geçen bir şehir, nehir.
Yani genel olarak aslında Tiber Nehri şeyi ayırıyor. Turistik olan yerlerin hepsi, yani tarihi olarak gezmeniz gereken yerlerin hepsi nehrin bir tarafında kalıyor. Hı-hı. Nehrin diğer tarafında da Trastevere var. Trastevere de aslında başka bir turistik yer ama tarihi anlamda değil. Biraz daha gece hayatı ve işte hani içki içip güzel restoranlara gidebileceğiniz. Hı-hı. Bir tık Alaçatı'ya benzetiyorum ben. Orkun, sen benzetiyor musun bilmiyorum.
Ya evet, oranın bir kendine has bir gece hayatı var. Aslında turistler için de çok hani akşam alkolleri, ne bileyim, aperitivolar için de çok cezbedici bir yer. Barlar, klaplar. Yani Roma'nın gece hayatı önemli bir yer aslında Trastevere.
Evet, ama turistik anlamda gece hayatı diyebileceğimiz yer.
Evet, çok yerliler çok Trastevere'de takılmıyor. Benim kendi izlerim. Daha lokal yerlerde takılıyorlar.
Evet. Yani benim İtalyanlardan öğrendiğim, eğer dışarıda menüde bir İngilizce bir şey yazıyorsa orası lokal bir yer değil. Yani kesinlikle orada yeme içme diyorlar.
Evet, aynen.
Tip olabilir. Peki Vatikan da galiba o tarafta kalıyor. Birazcık onun kuzeyinde diye görüyorum.
Evet, o da nehrin. Evet, Trastevere'nin hemen ilerisinde kalıyor.
Vatikan'ın etkisi nasıl şehirde? Yani siz gittiniz mi? Orada bir Papa'nın olması vesaire.
Ya tabii ya, dini Vatikan açıdan aslında çok önemli, evet, bir yer.
Evet.
Ya aslında şehrinde hani kilit yerlerinden birisi. Bu arada o muhitler, hani Vatikan'ın olduğu muhitler, Ottaviano, Vatikan, oralar gerçekten hani yaşam sunuyor insanlara, çok nezih yerler. Ve hani şehirde öyle bir şeyin olması tabii Roma'nın önemini daha da arttırıyor. Yani gerçekten Katolik dünyası için, camiası için biz biraz uzağız tabii.
Tabii yani turistlerin olduğu zamanlar oralar çok kalabalık oluyordu. Yani ben
özellikle evet.
Evet, ben şahsen bir kere yakaladım, Orkun yakalayamadı onu da. Burada her ayın ilk pazar günü Vatikan müzeleri bedava oluyor. Tabii bu bedava olduğu için de aşırı derecede kalabalık oluyor. Ben onu iki defa yakaladım. Çünkü Vatikan müzeleri, niye iki defa yakaladım? Çünkü Vatikan müzeleri böyle şey değil. Yani Vatikan müzesi gerçekten bir günde bitirebileceğiniz bir müze değil. Hı hı. O yüzden onu iki defa, iki günde anca bitirebiliyorsunuz. O yüzden iki defa gittim öyle bedava olduğu için. Tabii öğrenciyi çok fazla para vermek istemiyoruz hiçbir şeye. Her şeyi değerlendirdik.
Yani de 20 euro olacak. Oluyor galiba giriş. 20 euro bir ücreti var hatta. 25 euro da
evet.
Oluyor. Bir şey yapamadım.
Öyle bir şey.
Ve o
yani
Vatikan'da
o yüzden da, yani
Sistine Chapel gördüğüm kadarıyla o Michelangelo'nun evet. Meşhur şeyi.
Evet.
Evet aynen.
Yani Roma'ya geldiniz mi onu kesinlikle görmeniz gereken bir yer yani ben gerçekten etkileyici bir yer.
Etkileyici. Ben aslında bir küçük bir Roma'ya geleceklere bir öneri vermek istiyorum ama hani çok legal bir öneri değil.
Buyurun.
Ama galiba vereceğim bunu şu an. Eğer arkadaşlar yani dinleyenler Roma'ya gelip müze gezmek istiyorsanız ve bir müze görevlilerine mimarlık öğrencisi olduğunuza dair bir belge sunarsanız müzeleri ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz. Ben bunu yapıyorum ve mimarlık öğrencisi değilim. Ama kontroller çok sık olmadığı için hani arkadaşlarımdan aldım, mimar arkadaşlarımdan aldım belgeyle onu gösterip ücretli müzeleri bedava gezebiliyorum. Aklınızda bulunsun. Tabii legal bir öneri değil. Ha. Yakalanma durumunda neler oluyor onu da bilmiyorum.
O zaman sizi tanımam diyorsun.
O zaman hani benden duymadınız. Bunu benden duymadınız diyebilirim.
Şimdi peki bunlar meşhur yerler. Yani sonuçta bunlar turistlerin tespit edebileceği yerler ama sizin böyle turistlerin bilmediği tavsiye edebileceğiniz neresi olur?
Çok güzel bir soru. Benim evime çok yakın bir bölge var. San Lorenzo diye. Burası hani ucuz alkol ve eğlencenin olduğu yer diyebiliriz. Genelde Sapienza'da okuyan öğrencilerin yaşadığı bir muhit. Biraz böyle devrimci bir kafada bir muhit. Hani özgürlüklerin olduğu, gece hayatının ucuz ve alkolün ucuz olduğu bir yer. Ya buraya muhtemelen turistler çok gelmiyor. Gelen de gördüm. Onlar da küçük Google yönlendirmeleriyle gelmişler. Yani ucuzcu turist diyebilirim onlara. Orasını önerebilirim. Ghetto bir gece hayatı var. Devin sen de önerirsin.
Ben bir tane park var Roma'nın biraz dışında Aqua Dotti diye. Yani çok
Güney Roma'da.
Bir yer değil Güney Roma'da. Ama orada Aqua Dotti şey demek, su kemeri demek. Orada su kemerleri var. Yani Roma'nın aslında ta Vatikan'ın oralardan başlamış zamanında öyleymiş ama daha sonra tabii yıkılmış bayağı bir kısmı. Burada Orkun'un oturduğu yerde Porta Maggiore civarından başlayıp oraya kadar giden bir su kemeri var. Bu su kemeri gerçekten güzel gözüküyor ve parkta özellikle çok güzel gözüküyor. Çünkü tarihi de bir önemi var oranın. Yani benim İtalyan arkadaşımdan duyduğuma göre Vatikan'ın...
Özellikle gün batımında eşsiz.
Evet. Vatikan'ın altından o parka bir gizli bir geçit varmış. Tabii bu sağlayabileceğim bir şey değil ama görsel olarak çok zevkli bir yer. Hı hı.
Peki yeme içme konularına geçersek Roma'da gelenler ne yesin, ne yemesin, nerede yesinler, ne içsinler?
Ne yesinler? Yani o, Roma'nın kendine özel makarna recipe'ları var, tarifleri var. Roma usulü. Bunlardan önceliklerimiz carbonara, yumurtalı ve guanciale dedikleri domuz yanağından yapılmış bir şey var. Eğer yani çok rahatsızlık duyanlar tabii gelmesin İslami konulardan. Ancak Roma'ya gelip yenilebilecek ilk makarna kesinlikle Roma'ya çok özgü. En güzeli burada yapılıyor. Ve cacio pepe var. Devin biraz zorlanıyor telaffuzunda. Cacio pepe okunduğu gibi okuyor evet. Bazen. Cacio pepe diyor. O da en eski Roma usulü makarna tarifi. Sadece karabiber ve peynirden yapılan. Onları denemeliler Roma'ya gelip yerinde. Hı hı. Yemek konusunda makarna tabii ki İtalya olduğu için her zaman
Yani
öncelik.
bence de makarnayla başlamalılar. Çünkü ya hani herkes şey zannediyor. İtalya'ya geldiğinde pizza. Yani her yerde pizza yiyebileceğini zannediyor. Ama mesela Roma pizzası ve genel olarak bildiğimiz İtalya pizzası farklı. Yani Roma'da pizzayı bildiğiniz gibi yapmıyorlar. Biraz daha mesela dikdörtgen oluyor pizza. Yuvarlak bir pizza olmuyor Roma'da. Ve üzerinde bayağı bol malzeme oluyor. Ve tabii Domino's pizzası gibi değil kesinlikle. Pizzayı ben Roma'da tercih etmem. Başka Napoli'de tercih ederim. Ama Roma'ya geliyorlarsa bence de makarnadan başlamalılar. Çünkü Roma ya özel tarifler var. Bunu başka bir yerde yiyemezsiniz. Yani carbonara bunlardan biri. Bunu gerçekten Roma'ya geldiklerinde bence makarnadan başlamaları gerekiyor.
Ya bence de bir de ek olarak böyle çok hani internette çıkan turistik vibe veren yerlerde yemektense daha lokal yerlerde böyle şeyleri denerlerse gerçekten hani kalite farkı, tat farkını hissedebilirler diye düşünüyorum.
Peki orada
Bazı
açık
yerler
konuşmak
çok...
gerekirse, yani ben turist olarak buraya gelseydim o lokal yerleri bulamazdım hiçbir şekilde. Yani gerçekten bir iki günde bulabileceğiniz bir şey değil yani. Biraz şehir merkezinin dışında ve anlaşamayacağınız yerler olabilir kesinlikle.
Onu
Yani
soracaktım.
evet.
Mesela TripAdvisor'da falan bulma şansları var mı baktıkları zaman? Yoksa illa kendileri böyle salacaklar ve denk mi gelecekler?
Yani denk
Ben
gelme olayı aslında
zannetmiyorum.
ben turistler için keyifli olduğunu düşünüyorum. Ben daha önceki deneyimlerimde hani denk gelip çok lokal yerlerde yeme şansı buldum ve gerçekten çok lezzetli ve keyifli oldu. Yani direkt TripAdvisor'a bağlı kalıp aa burası işte şu kadar yıldır var şu kadar yorum almıştan ziyade hani denemek, keşfetmek bence turistliğin hani keyifli yanlarından biri diye düşünüyorum.
Dondurma
Evet, o
soracağım. Çocukluğumda ben Roma dondurması yedim hep. Roma dondurması, meşhur Roma dondurması. Gerçekten Roma'da meşhur mu? O konuya geleceğim.
gerçekten meşhur aslında. Evet, Roma
Ya
dondurması.
evet, yani şöyle söyleyeyim. İtalya'ya ilk geldiğinizde hani bazen yanlış tercihler yapıp farklı yemekler yiyorsunuz. İşte pizza yiyorsunuz mesela. Pizza, bu İtalyan pizzası bu muymuş? Yani ben tam aslında bunu beklemiyordum diyebiliyorsunuz. Ama dondurmada katiyen yani öyle bir şey olmalı. Yani dondurmayı yedim, herhangi bir yerde yedim ve dedim yani evet, Roma dondurması gerçekten güzelmiş ve meşhurmuş yani.
Ya
Ve ilginç
gerçekten de
bir dondurma.
herhangi bir yerde güzel olması çok enteresan geldi bana.
Evet.
Yani denediğim birçok yerde çok güzel deneyimler yaşadım dondurma konusunda. Ya abartı değil yani dondurmanın güzel oluşu onu diyebilirim.
Peki içkilere geçersek şimdi şarap klasik ama başka içkilerde olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü İtalya orada da birazcık geniş şeyi çeşitliliği.
Evet, yani İtalya'da aslında şöyle bir aperitivo kültürü var İtalya'da. Tam akşam yemeği de değil, böyle aperitivo saatleri oluyor genelde. İş çıkışlarında insanların
6-7.
yaptığı orada 6-7 de başlayıp hani uzun uzadıya atıştırmalık yemekler yiyip yanında genelde tatlı içerikli spritz tarzı, Aperol spritz tarzı, Negroni tarzı içkilerin içildiği bir kültür var. O çok hani bana çok keyifli geliyor. Dedi sen ne diyorsun? Hoşuna gidiyor mu?
Ya benim de en sevdiğim şeylerden biri gerçekten o yani. Ya aslında İtalya'ya geldiğinizde biraz şuna alışık olmanız gerekiyor. Ben ilk geldiğimde ona alışamadım. Genelde eğer bir şey yiyip içiyorsanız ayakta durmaya bir tık alışmanız gerekiyor.
Evet,
Çünkü yani
ayakta bir
gerçekten yani kahve içiyorsanız, yemek yiyorsanız yani yemekten kastım tabii şey değil. Yani restoranta gittiğinizde değil de atıştırmalık bir şey yiyorsanız pizza gibi bir tık ayakta yemeye alışık olmanız gerekiyor. Ama aperitivo öyle değil. Yani aperatif diyelim Türkçesine. Yani gerçekten bir içkinizi söylüyorsunuz. Bu genelde Aperol Spritz oluyor. Bunu söylüyorsunuz. Yanında işte size bayağı bir şey getiriyorlar. Tabii bunu turistik yerlerde bulamazsınız kesinlikle. Yani turistik yerlerde zengin olmuyor bu gelen şeyler. Bunu
menü daha
da
limitli oluyor, daha hani kar odaklı diye görüyorum ben onları. Lokal yerlerde ise yani gerçekten olağanüstü bir ikram oluyor. Ya bir de
yani
uzun
genelde
uzadıya
şey
oturup
gibi.
yiyip içme kültürü yani benim çok hoşuma gitti. Hani yemek sadece mesela Almanlarda hemen yiyip yiyeyim bitsin aradan çıksın gibi ama İtalyanlarda daha böyle bir hani başlı başına bir olay gibi aslında yiyip oturup içme, sohbet etme. O yüzden bu da deneyimlenmesi gereken bir şey diye düşünüyorum.
Sohbet tabii önemli ya. Yani bir şeye başlıyorlar ve hani sohbetleri gerçekten değişik. Özellikle aperitivo'da bazen diyorsunuz kavga mı ediyorlar? Şu an ne oluyor tam olarak anlamıyorsunuz ve hani sonra tatlıya bağlıyor, bir şeyler oluyor böyle. Yani çok uzun konuşuyorlar. Yani hani mesela giderken bile normalde mesela güle güle deyip gitmeniz gerekiyor ama İtalyanlar da öyle değil yani. Ciao diyor mesela. Güle güle diyor. Ama sonra olay akıyor, devam ediyor. Belki oturup bir içki daha falan söylüyorlar. Gerçekten uzuyor.
Demin bir de şey ne diyorsun, bu gürültülü konuşma olayı yani. Bir mekana gittiğimde gerçekten benim bazen başım ağrıyor. Herkes hani konuşurken
Ha,
kahkahalar,
kesinlikle.
bağırış, çağırış. Gerçekten çok
Kesinlikle.
gürültülü insanlar. O da
El
çok
kol
enteresan
yaşıyorlar.
bir özellik.
El kol
Yaşıyorlar
kullanımı
gerçekten.
meşhurdur. El kol kullanımı size de yansıdı mı mesela el kol kullanımı
Ben
konuşurken?
kendimde biraz fark ettim konuşurken. Elim ayağım durmuyor gibi oldu. Artık alıştık herhalde.
Bende de oldu. Ben genelde bir tık donuk
Gerçekten.
bir insandım o konularda ama gerçekten açtılar yani.
Çünkü bildiğim kadarıyla vücudumuz zaten o ayna nöronlar vesaire bir yerden sonra tekrar etmeye başlıyor. Dolayısıyla size de yansımış olabilir. Devamı gelebilir.
Evet. Ya evet, bir yerden sonra yerleşiyor gerçekten. Şu an hani kamera yok ama ben gerçekten konuşurken kendi kendime elim ayağım oynuyor biraz.
Ne
Evet.
kadar
Bir de
İtalyan.
ben bundan önce Erasmus yapmıştım Polonya'da. Mesela orası bambaşka bir kültür. Bir de Akdeniz'e geldikten sonra yani o hani el kol hareketleri, konuşmanın uzaması, sıcakkanlılık falan gerçekten hani fark ettiriyor. Bir tık Türkiye'ye benziyor o konuda ben benzetiyorum. Ama el kol hareketleri gerçekten bizde de öyle yok. Bende de çok fazla olmaya başladı.
Şimdi yeme içme dedik. Kahveye de değinmeden olmaz herhalde İtalya'da. Kahve konusunda Roma mesela o konuda iddialı mıdır?
Kahve bence İtalya genelinde her yerde iddialı bir şey. Ya kahve kültürü. Zaten güne başlayış direkt kahve. Kafe istiyorum dediğiniz zaman direkt size bir espresso gelir mesela. Hani insanlar gider günlük işe giderken gitmeden önce bir barları vardır genelde. Oraya gider, un kafe der. Bir kafe istiyorum. Yani direkt espresso gelir. Yani güne bir başlangıç şekli. Ya kahve
Buraya
hayata çok
gezmek
entegre.
isteyeceklere de önerebiliriz onu da. Türkiye'de mesela latte, İngiltere'de de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani latte söylediğinizde aynı şeyi bekliyoruz Türkiye'dekiyle. Fakat İtalya'da latte söylememenizi tavsiye edebilirim. Çünkü yani gerçekten şey
Direkt
gidiyor.
süt gelebilir mi?
Süt, evet.
Kahve yerine süt içebilirsiniz yani latte deyince.
Yani
Evet,
direkt
evet.
bardağa süt koyup önünüze sunabilir garson. Ve ona da bir şey diyemezsiniz. Bu ne kardeşim tarzı. Baristalar biraz sinirli oldu İtalya'da.
Ama zaten
O olaylar gerçekten çok hızlı gerçekleşiyor. Yani genelde zaten kahveyi de ayakta içiyorlar. İçip gitmeniz gerekiyor. Hatta oturup uzun süre içerseniz bir garsonlar size böyle bir bakabiliyor. Hani niye hala oturuyorsunuz? Hani iç git artık Ya
tarzı
zaten kahveyi size sunuş
bakabiliyorlar.
şekli hani iç buradan git tarzı, hani öyle bir koyuyor ki kahveyi önüne, böyle tak atıyor işte, altlığını atıyor, üzerine bardağı koyuyor, kahveyi koyuyor. Hani iç çok buralarda durma tarzı bir sunuş var. O da galiba İtalya'ya has, o da sunuş, bilmiyorum başka bir yerde deneyimlemedim.
Ya ben Türkiye'de de baristalık yaptım. Burada kahve kültürü gerçekten hani biz İtalyanca'yı kullanıyoruz aslında. Yani international olarak İtalyanca'yı kullanıyorsunuz kahve için ama yani bizim kahveden yani bir Starbucks kültürü gibi bir şey değil yani. O kahveden beklenti İtalya'da gerçekten çok farklı. Yani genelde içilen şey zaten espresso. Eğer bazen kahvaltıda sabahları cappuccino içiyorlar sütlü. Onun dışında çok farklı bir şey macchiato içiliyor bazen. Çok az sütlü espresso. Yani onun dışında öyle
Zaten
çok
bazı öğle
farklı şey
yemeğinden
içilmiyor.
sonra tercih ediliyor macchiato. Evet, çok
Ha
yani
evet.
çok
Ama mesela
önemli.
yine de
Ne
mesela
kahveler yok.
akşamüstü gidip cappuccino söylerseniz bir tık farklı bakabiliyorlar size. Çünkü hani akşamüstü niye böyle sütlü kahve içiyorsun? Yani normal kahve, espresso iç diyorlar. Yani o kahve kültürü aslında burada güzel. Gerçekten güzel. Çünkü espresso makineleri çok iyi. Kahve çeşidi çok fazla var. Ama mesela şu an Türkiye'de bence bir tık daha gelişmiş kahve kültürü. Yani şu üçüncü dalga kahve şeylerinden sonra Türkiye'de daha gelişmiş gibi geliyor bana. Burada çünkü kahve çok hızlı tüketim bir şey. Yani gidip bir espresso içip geri çıkıyorsun. Yani niteliği çok önemli değil. Ya da çok Kahveyle
burada çok commercial bir şey değil. Yani direkt kahve zaten hayatı akışında çok olan bir şey. Hani, yani böyle 7 bardak falan içen var aslında kahveyi. Ortalamaları da yüksekmiş İtalyan içme. Ben yapınca evet. Kötü oluyorum. Ben biraz kalbim çarpıyor.
Evet. O zaman aslında birazcık gelenekselliğiyle alakalı herhalde o. Starbucks hiç yoktu hatırladığım kadarıyla. Açılmaya başladı mı hiç? Starbucks var mı artık?
Starbucks sadece Milano'da var. Hı? Milano kuzeyde. Orada Starbucks'ın hatta en güzel Starbucks'lardan bir dünyadaki resort dedikleri. Bir tek orada var İtalya'da. Roma'ya açılması da planlanıyor. Yani çok nasıl olacak ben de bilmiyorum.
Tahminim yine turistler gider. Şey gibi olur işte McDonald's'a ilk gidilen yer bir yeri
ya, evet.
McDonald's olması gibi büyük ihtimalle evet. Roma'ya gelmişken insanlar Starbucks'a gidebilir. Birazcık şeyi hatırlattı bana şey o kahveden bahsettiğiniz normal bizim kahvelerdeki çay servisi gibi işte 6-7 bardak diyorsun. Herhalde o mantıkta onlar da düz bir şekilde kahveyi sunmaya devam ediyorlar. O gelenek neyse onu devam ettiriyorlar gibi geldi.
Evet kahve geleneği
yani, yani Orkun'un da ev arkadaşıyla yaşadığı küçük bir anı var o konuda.
Hangisi o?
Hani ev arkadaşı onun mesela ya Orkunlar eve şey aldı. Çaydanlık aldılar. Türk marketi evet. Var orada çünkü. Çaydanlık aldılar. Çünkü burada mesela çay tam tersine kahve çok tüketildiği için çay yok. Ve çay bir yerde çay içmek isterseniz gereksiz pahalı.
Yani bir de çay yani poşet çay bildiğimiz. Hani bir poşet çay, Çaykur'un poşetleri gibi, Twinings, yani İngiliz markası. Hı-hı. Onun gibi size poşet çayı, yani kahve 1 euro ise çay 3 euro, 3,5 euro tarzı fiyatları var. O yüzden ben de çay seven bir insan olduğum için çaydanlık aldım Türk marketten. Hı-hı. İtalyan arkadaşım tabii bu dedi nasıl bir şey ya çocuklar, bu köpük şey yapıyor, bu hurdanlık böyle kaynıyor falan. Adam diyor bu ne ejderha gibi falan ses çıkarıyor şeyler diyor. Alışkın oldukları bir şey değil yani çay. Hı-hı.
O zaman sizin hikayelerde geçebiliriz isterseniz. Sizin başınızdan geçen ilginç şeyler Roma'da, İtalya'da.
Evet geçelim. İtalya'da başımıza gelen ilginç şeyler. Ya benim kötü bir anım var onu anlatmak istemiyorum. Bir küçük bir kavgaya karıştım burada. Oldukça ilginçti. Onun dışında ilginç gelen şey benim aslında ilk geldiğimin ikinci günü başıma geldi ilginç. Posta İtalya'ya gitmeniz gerekiyor burada geldiğiniz gün oturma iznine başvurmak için. Oradan hani formları...
Posta İtalya'na ne?
Posta İtalya'na PTT aslında bildiğimiz. Hı hı. Oraya gidip belgelerinizle başvuru yapmanız lazım bu oturma izni ve parmak izni randevusu için. Ben de hani terminedekine gittim merkezdekine. İngilizce bildiklerini iddia ediyorlardı. Hatta İngilizce için spesifik bir sıra var. O sıraya girdim ve oradaki görevli kadın İngilizce bilmiyordu. İngilizce sırasında. Yani İngilizce deski var. İngilizce yazıyor. O İngilizce bilmiyordu ve hani beni azarladı. Nasıl bilmiyorsun bu dili tarzı? Ben tabii İtalyancam hiç yok. Dedim bu İngilizce sırası hani sizin de bilmeniz gerekiyor tarzı bir şey yaptım. Kadın belgeleri bana doğru fırlattı. Ben de demiştim vay be.
Peki o sıra niye İngilizce sırası ki o zaman? Madem azarlamak için mesela kadını oraya azarlamak için mi koymuşlar acaba? Geleni böyle. Ya
belki de evet.
Bilmediği için azarlasın.
Ya tek o mantıklı geliyor. Yani neden İngilizce sırası yapıyorsunuz? Kimse İngilizce konuşmayacaksa. Ki ben o sırayı da bayağı bekledim bu arada. İtalyanca sırasına gitsem muhtemelen işim 10 dakikada hallolacaktı. O sırada bayağı bir bekledim yani 45-50 dakika kadar bekledim ve azarlandım. Bu da ikinci gündü. Dedim başlıyoruz galiba.
İtalya'ya yani gelenlere evet, karşılama.
Karşılama, güzel bir karşılama evet. Oldu.
Bu arada Posta İtalyana'ya gittiğinizde yani her türlü azarlanıyorsunuz. İllaki bir şeye azarlanılıyor.
Orada çalışan... Yani
ben de çok azarlanıyorum.
Özellikle kadınlar çok biraz sinirli oluyor. Asla yardımcı olma niyetinde olmuyorlar ve iletişim kurmak gerçekten zor oluyor. Oraya bunu bildirerek
yani gideceğiz. Ben erkek tarafından da azarlanıldım, kadın tarafından da azarlanıldım.
Seksizme girmiyorum ama ben genel kadınlardan azar yediğim için onu vurgulamak istedim.
Anlıyorum. Ya benim başımdan öyle çok enteresan bir olay geçmedi. Yani geçti tabii ki de. Mesela ev sahipleri konusunda sıkıntı yaşamıştım ben ilk çıktığım evde. Yani ilk evet. Çok iyi davranıyordu bana. Yani her şey çok normaldi. Daha sonrasında ben evden çıkmak istediğimi söyleyince niyeyse bir tık fazla böyle hani çıkma, niye çıkıyorsun, sebebi ne, problem ne, 50 defa soru sordu bana. Ben de dedim yani sadece çıkmak istiyorum yani. Tabii yalan söylemek zorunda kaldım. Yurttan kabul aldım dedim. Halbuki almamıştım. Başka bir ev bulmuştum daha şehir merkezinde. Çünkü oturduğum semti sevmiyordum. Hı-hı. Ama tabii niyeyse bu iletişimimiz yüzünden kadına yalan söylemek zorunda kaldım. Ve olay böyle çok sakız gibi ilerledi. En son beni hırsızlıkla suçladı. Yani gelenlere bir tık uyarabilirim. İtalya'da ev sahibiyle problem yaşama olasılığınız gerçekten çok yüksek. Gerçekten. Yani
bir
burada
de çok cimriler, o kısmı ben söylemek istiyorum gerçekten.
Evet, aşırı cimriler ve şey yapabiliyorlar yani hani vergi vermemek için, kiradan bir tık daha fazla almak için yani her şeyi yapar. Yani gerçekten anasını bile kesebilir yani hani gerçekten çok sıkıntılar o konuda.
Peki bu tartışmalar vesaire İtalyanca mı geçiyor o ev sahibiyle?
Ya tabii, çoğunlukla ya da çok kötü bir İngilizceyle
bulduğum
geçiyor.
Için, evet.
Çok kötü bir İngilizceyle de geçiyor yani tam ne konuştuğu
evet.
belli olmuyor.
Hı-hı.
Benim şu anki ev sahibim biliyor İngilizce. Amerika'da yaşamış biri ama gerçekten onunla şimdi buna dedikodusunu yapıyor gibi olduk ama yani bir elektrikli süpürge almasını rica etmiştik ve bize hani faraşla temizleseniz de süpürgeyle tarzı öneri geldi. Ya ben de dedim ben zaten elimle yapıyorum sanki. Yani, tabii ki faraşla yapıyorum.
Yani bu podcast'i bulup dinleyeceğini zannetmiyorum. Rahat rahat ev sahibin hakkında konuşabilirsin.
Evet Julia, o zaman sesleniyorum. Şu süpürgeyi artık al be. Artık al be.
Peki o zaman İtalya'nın farklı yerlerinden de bahsedelim. Gitme fırsatınız oldu mu Roma haricinde? İtalya'nın güneyi, kuzeyi?
Yani güneyine tabii gidebildik bu yaz. Tabii korona bizim aslında bütün seyahat planlarımızı, İtalya'yı gezme hayallerimizi biraz baltaladı. Çünkü tatile gitmek bu dönemde gerçekten hem virüs açısından tehlikeli hem yani yasak aslında eyalet değiştirmek. Yani durduk yere sebebi. Yani
imkansız.
İmkansız. Sadece bu yaz bir şans bulduk. Öyle bir gezimiz oldu güney tarafına. Salerno, Amalfi, Positano tarafına. Güzel bir deneyimdi.
Oralarda peki
evet,
karşılaştığınız farklı şeyler bahsetmek isterseniz.
Sen anlat istiyorsan.
Yani hani ben yani aslında bizim bu tatil planı gerçekten zor oldu. Yani ilk yani İtalya'ya gelirken herkesin kafasında genelde şey oluyor doğal olarak. Çünkü İtalya'nın her yeri turistik, her yerde gezilecek çok fazla şey var. Yani hiç İtalya'ya gelmemiş birisi bile en az 5-6 tane şehir sayabilir İtalya'da ünlü olan. Ve biz geldikten sonra benim deneyimlediğim her şehri neredeyse turistik ve farklı bir şey var. En küçük köylerinde bile.
Ya evet hani şöyle bir şehir yok. Demin bölüyorum hani oraya gidip ne yapacaksın cevabı alamazsın aslında. Her şehrin bir özelliği, bir gidip görülmesi gereken bir şey var.
Hı-hı.
Gibi düşünüyorum yani
kesinlikle
ben.
Kesinlikle var.
Acayip bir
yani o yüzden ben gelirken kafamda hep şey vardı. Eminim Orkun'da da vardır. Yani hani gezerim. Görürüm.
Evet tabii.
Yani çok fazla tarihi yer var çünkü. Ama tabii korona, Orkun da bahsettiğin gibi korona yüzünden bir Türkiye'ye dönüldü. Herkes bir 5-6 ay Türkiye'ye bir döndü. Sonra geri geldiğimizde bu yaz bir böyle hışımla hadi dedik gidelim haftaya bir yere gidelim. Bir şey
şimdi değilse
artık.
Ne zaman mottosuyla yaptık.
Evet, kesinlikle. Hemen çıktık, bilet aldık trenle. Ucuz çünkü yani burada tren biletleri öyle çok farklı değil. Tabii biz yine bulabildiğimiz en ucuz treni bulduk. Bir rota çizdik kendimize. Ya buradan çıkıp ilk Napoli'ye gittik. Oradan aktarma yapıp Salerno, Amalfi ve Positano civarlarına gittik. Yani gerçekten güzel yerler. Yani Türkiye'de ben eşi benzerini çok fazla görmedim. Yani böyle bir yamacın ucunda denize sıfır ve sürekli merdivenlerle ve yokuşla inip çıktığınız yerler. Ve Amalfi Körfezi zaten büyük bir körfez. Yani orada binbir çileyle 2 gün geçirdik. Çünkü binbir çileyle diyorum çünkü trende uyuduk. Daha sonra bir gece böyle bir rahat bir Airbnb'de 6 saat falan uyuyup sabah tekrardan yola çıktık. bir şekilde geçirdik. Ben yani uzun süredir yaptığım en güzel tatildi.
Güzel, konforsuz ama zevkli bir tatildi aslında. Öyle
Evet.
diyebiliriz.
Yani hem yiyecek çok şey, çok fazla şey var. Yani İtalya'da bir de bir artısı da o mesela Orkun'un da dediği gibi. Yani buraya gidip ne yapacağım? Yani en kötü oranın özel bir yemeği, bir şeyi oluyor ve onu tadıyorsunuz. Mesela Amalfi'de sorbesi ünlü, limonlu. Yani dondurma değil tam. Ama Amalfi'nin limonu ünlü olduğu için orada çok meşhur ve deniz ürünleri de ucuz. Yani o yüzden yani yiyebildiğiniz kadar karides, kalamar işte yiyip bir yandan da aperol içip gayet güzel denizlere girdiğiniz bir yer.
Ya bende şöyle bir şey vardı aslında gitmeden önce. Acaba dedim hani bu İtalyan hani Bella Vita vibe'ı güney sahilleri biraz hani overrated mı acaba gibi bir düşünüyordum ama gidince öyle olmadığını gördüm. Gerçekten çok güzeldi. Yani gerçekten benim için harika bir deneyimdi ya oraları görmek. Ben çünkü abartılıyor mudur acaba gibi bir düşünce yapısına sahiptim. Ama gerçekten onu Akdeniz kültürü, turistik yerler harikaydı diyebilirim.
Tam olarak o zaman o Akdeniz filmlerdeki şey gerçekten hala yaşanıyor yani.
Ya evet o Bella Vita
Evet.
vibe'ını ben orada aldım açıkçası. Güzeldi.
Peki şimdi pizza Roma'da laf ettiniz. Napoli'dekine ne diyeceksiniz?
Ya Napoli'deki
Ha, ona
bence
hiçbir laf edemeyiz.
hiçbir laf edemeyiz. Napoli'de biz aslında şöyle bir yer bulduk. Aslında tutam turist vibe'ı. Michele's Pizza diye bir yer var.
Google'a yazan herkes bulur bu arada.
Herkes bulur. Yani çok hani bayağı commercial bir yer. Oraya gittik biz. Oraya şans verdik. Çünkü hani film bile çekilmiş hatta dükkanda. Julia Roberts'ın oynadığı Eat, Pray and Love filminin bir sahnesi çekiliyor orada. Hani dedik buraya gidelim gelmişken. Turistik bir yer. Çünkü turistlerin rağbet ettiği bir yer. Ben şeye çok şaşırmıştım orada. Hani bu kadar turistlere çekici gelen bir yerin hani fiyatlarının normal pizzayla aynı olması. Hani Türkiye'de böyle bir şey olsa muhtemelen fiyatlar artık 3-4 katına çıkıp sunulurdu ama normal yani pizza fiyatı 5 euro. O bana biraz ilginç gelmişti.
Ya tabii şeyi de belirtmek gerekiyor. Türkiye'deki bizim pizza anlayışımız aslında buradaki gibi değil. Yani bambaşka bir şey. Yani hani Türkiye'de nerede pizza yiyor? Yani Domino's'ta genelde yeniliyor ya da farklı yerlerde bazen gurme pizzalar falan oluyor. Yani bu bizim bahsettiğimiz yer margaritasıyla ünlü. Yani gayet basit bir pizza aslında. Üzerine sadece domates sosu ve mozzarella var. Yani bunu gerçekten bir üst seviyeye çıkarmışlar çünkü hamuru gerçekten çok farklı,
Hamuru çok güzel,
kabarık,
evet.
yumuşak ve bir yandan da çıtır. Domates sosu gerçekten özel bir sos. Yani onlar yani uzun uzun yapılan soslar. Yani biz biraz şey yedik tabii bunu. Fakir işi yedik. Yani normalde
Ayaküstü.
orada evet ayaküstü. Çünkü şeydi biz Napoli. Yani Napoli'ye öyle benim şey gidebilme, Orkun'un da aynı şekilde sadece Napoli'ye gezmek için gitmedik. Bu dediğimiz tatili yaparken geri dönüşte bir 2-3 saatimiz vardı. O yüzden zaten bu Mikel'in pizzacısını gittik. Yani ayaküstü gerçekten böyle hemen paket aldık. Orada Napoli'de bir merdivende ki zaten Napoli'de her yer böyle biraz ghetto. Bir merdivende oturup böyle birayla pizza hemen orada yiyip sonra da oranın terminin içine gittik. Trenimizi almıştık. Ama pizza gerçekten yani orada ayaküstü bile yediğimiz pizza gerçekten çok güzeldi.
Hani hayatımda yediğim en iyi pizzaydı. Orada yedim pizza.
Evet.
O zaman zaten buradan anlıyoruz. Gerçekten şehirden şehire ne kadar fark ettiğini. Hatta büyük ihtimalle de o dükkanla başkası arasında da bir fark vardır. Çünkü anladığım kadarıyla
Kesinlikle
özellikle
evet.
hamurundaki o büyük ihtimalle mayasından kaynaklı bir şeyde olduğunu tahmin ediyorum şeyin.
Evet tabii de bir nesilden nesile aktarılan bir gelenek. Hani, yani Michele Pizza gerçekten galiba Napoli'nin ilk pizzacılarından falan. O yüzden oraya kesinlikle önerdiğim yer benim.
Ne
Gidesin.
evet yani turistik bir yer olmasına rağmen gerçekten güzel. Yani 5 euroya bu kadar ya dünyanın hiçbir yerinde 5 euroya bu kadar güzel pizza yiyemezsiniz.
Aynen kesinlikle.
Vedat Milor'un da hatırlıyorum böyle karşılaştırma yaptığı zaman hep söylediği, belirttiği yerlerden bir tanesidir. Hatta şey hatırlıyorum. Kastamonu'da etli ekmek yerken oradaki ustaya şey diyordu böyle. Napoli'de de böyle sulu sulu yapıyorlar falan diyordu. Usta da böyle bakıp evet evet falan diyordu ama
Doğrudur. Doğrudur Vedat Bey.
Kastamonu ustanın hayatında ilk defa o şehri duyduğuna eminim o sırada. Yine de Kastamonu'da da yedim bu arada etli ekmek. O da güzel. Napoli'de yemeye fırsatım hala olmadı tabii. Onu göreceğiz ileride. Vedat Milor gibi bir gün karşılaştırırım belki. Başka var mı o gittiğiniz yerlerden? Mesela Napoli deyince benim aklıma Maradona da geliyor. Sizin bilmiyorum futbola ilginiz. Roma'da da futbol. Mesela Totti geliyor aklıma. Sizin orada o sporla ilgili var mı paylaşabileceğiniz bir şey?
Sporla ilgili şöyle bir şey diyebilirim. Roma'da futbol çok seviliyor ve şehir gerçekten iki takıma ayrılmış durumda. Roma ve Lazio. Yani tutkuyla yaşanıyor. Hatta İtalyanlar taraftarlarını tifosi der. Tifosi, tifo hastalığından geliyor. Yani futbolu hastalık derecesinde sevmek gibi bir anlamı çıkıyor tifosinin.
Ben onu daha çok şey Formula 1 Ferrari tifosiler denir ona. Oradan biliyordum. Böylece öğrenmiş oldum. Bilmiyordum tabii.
Evet, Formula 1 de bu arada Ferrari özellikle İtalyanların en gurur duyduğu şeylerden biri hayatta. Ya futbola gelecek olsak Totti gerçekten Redi Roma diyorlar. Şehrin kralı demek. King of the Rome. Ya gerçekten çok sevilen bir karakter. Hatta bir burada mesela lokal bir dükkan var bizim evin orada. Orada onun fotoğrafı var. Yani gelmiş yengeyle geliyormuş arada kapatıyormuş diye duydum dükkanı. Ya gerçekten futbol İtalya'da çok ön planda bir. Türkiye gibi aslında.
Roma Lazio Fenerbahçe Galatasaray kadar şey mi? Ateşli mi? Orada karşılaştırma yapma şansınız oldu mu? Bilmiyorum hiç maça gittiniz mi?
Maça gidemedim ya. Ben erteliyordum güzel bir maç gelsin diye beklerken bu koronayla karşılaştım ve maça gitme şansım olmadı. Roma-Lazio derbisinde şöyle diyebilirim İtalyanlarla olan diyaloglarımdan. İtalya'nın derbisi budur diyorlar. Hani hiç öyle Juventus'lar, Milan'lar falan onlar hani tam büyük takım, başarılı takımlar ama gerçek derbi Roma-Lazio'dur diyorlar. Gerçekten tutkulu bir derbi.
Ben maça gitmedim ama mesela bir ya benim aslında futbolla çok öyle yakından bir alakam da yok ama ben buraya geldiğimde Irish Pub'da iş buldum. Şans eseri. Burada İtalya'da öyle genelde böyle yiyip içip ve maçı izleyebileceğiniz çok fazla bir yer yok yani Türkiye'deki gibi. O yüzden Irish Pub çok meşhurdu. Yani Irish Pub'da sadece işte maç yayınları olurdu. Bir sürü ekran olurdu zaten. Ve ben çalışırken Roma'nın maçı olduğu zaman genelde aşırı kalabalık oluyordu ve taraftarlar gerçekten yani maça gitmedim ama sadece ucundan kıyısından böyle deneyimledim. Yani taraftarlar gerçekten ateşli oluyordu, bağırıyorlardı. Yani bir tık benziyor bir Türkiye'deki şeye göre. Küfür falan ediyorlar yani gerçekten. Öyle devam ediyordum. Ve bir İtalya'nın bir diğer şeyi de burada rugby de oynanıyor. Ne kadar çok iyi olmasalar da rugby de oynanıyor. O yüzden
genelde
mesela
kaybediyorlar rugby'yi.
Genelde hep kaybediyorlar ama niyeyse tam bilmiyorum. Avrupa'da herhalde rugby oynanan tek yer. Yani İngiltere'yi, İrlanda'yı falan dahil etmiyorum çünkü oraların artık ana sporu gibi. Yani Avrupa'da bu Akdeniz ülkelerinin arasında benim bildiğim İtalya en çok oynayanlardan biri. Hatta
evet,
şans
çok
eseri,
heves ediyorlar ona.
Evet, hatta şans eseri geçen sene şeydi. Six Nations rugby turnuvası var. Bu İtalya'da bununla dahil. Geçen sene İtalya'da düzenleniyordu. O yüzden benim çalıştığım Irish Pub'da baya bir şey gelmişti. İskoçlular. Etekli. Yani tabii İtalyanlar için bu bir tık garip bir şey. Bir tık farklı oluyor. Benim için de gerçekten çok farklıydı. Yani sporu seviyorlar. Yani rugby, futbol gerçekten seviyorlar. Ve Roma'nın maçı olduğu zaman her yerde izleniyor.
Six Nations bir de Fransa var orada.
Evet bakıyorum, bir de Fransa var.
Bakıyorum şey son maçta İrlanda'ya 48-10 yenilmiş İtalya. Demek ki gerçekten oynamaya
evet,
çalışıyorlar ama.
İtalya gerçekten kötü.
Yani başarabileceklerini de ben çok düşünmüyorum.
Ama heves etmişler.
Tabii, yapsınlar.
Spor güzel aynen. Bir şey. Devam etsinler. Peki aklıma şu geldi. Kılık kıyafet konusu. Orada gerçekten janti midir İtalyanlar? Yani o gerçek, yani halk da öyle mi? O izlenim böyle sadece parası olanlar mı yoksa bu halka inmiş bir şey mi? O şey, kılık kıyafet.
Ya benim kendi gözlemim özellikle yani İtalyan kadınların çok şık giyindiğini düşünüyorum. Gerçekten giyim kuşam konusunda dikkat ediyorlar ve çok gelirle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani çok pahalı bir şey değil aslında burada. Hani güzel kıyafetlere ulaşmak. Onlar için tabii ki bizim için biraz pahalı. Ya genel olarak insanlar sokakta bir şık. Yani nasıl diyeyim, yaşlı amcalar böyle işte fötr şapkalar, hanımefendiler çok şık. Giyime kuşama İtalyanlar gerçekten özen gösteriyor. Onu
Benim
söyleyebilirim.
şahsi kendi görüşüm. Bence genç kesim bu İtalyan giyim kuşamından bir tık kaymış durumda. Yani bu aslında genel olarak bütün dünyada böyle şu an büyük ihtimalle bu sosyal medyanın artışıyla çok fazla bir Amerikan etkisinin ve o giyim kuşamının değişmesiyle bir şeyi var. Yani İtalyanlarda da bu genç kesimde biraz böyle çok Amerikan vari kıyafetler
Evet,
oluyor. Ama
evet.
hani mesela belli bir yaş sınırının üstünde gerçekten yani hani mesela 50 yaşında, 60 yaşında bir insan böyle gerçekten hani şık, güzel yani İtalyan kesim ve şık güzel giyiniyorlar. Yani öyle çok kötü giyimli birini görmedim. Ama bu ara mesela gençlerde şey var yani eşofmanlarla dolaşma şeyi çok fazla var ki bu Türkiye'de de var zaten. Ama ben o yaşlılarda gerçekten şıklar ve biliyorlar yani bence bu işi.
Ya evet, güzel kombinler yapıyorum. Ben ev arkadaşımdan örnek vereyim. Mesela markete giderken bile Dani gerçekten bir şekilde şık giyiniyor çocuk. Bunu yapıyor yani. Böyle paltosunu giyer, gözlüğünü takar. Şık gidiyor adam. Ama İtalya'nın genelinde yani giyim kuşam özen gösteriliyor diyebilirim.
El koldan sonra belki o şeyde jantilik de size geçmiştir İtalya'da yaşaya yaşaya. Bilmiyorum.
Ya
Öyle
bana
galiba.
çok geçmedi. Ben daha böyle casual giyinmeyi seviyorum. Devin ama
Ben
şıktır genelde. Bugün de şık geldi.
evet örnek almaya elimden geldiğince çalışıyorum gerçekten. Burada bir de şey var turistlere de şöyle küçük bir bilgi verelim kıyafet konusunda. Bir tane pazar var. Gerçekten büyük bir pazar Trastevere'de. Bu sadece pazar günleri düzenleniyor. İsmi neydi Orkun hatırlıyor musun sen?
Portese.
Porta Portese. Bu pazarda ucuz
Aynen,
fiyatlı,
Porta
bazen ikinci el ama gayet şık ve gayet güzel şeyler bulabilme şansınız oluyor. Eğer hani turist olarak geliyorsanız gerçekten öneririm. Yani kesinlikle gidilmesi gereken bir yer. Çünkü bir yandan İtalyan kültürünü de bir tık daha, o ghetto kültürünü de bir tık daha yakından anlayabiliyorsunuz.
Portese. Bir de şey, önceki sene duymuştum bunu galiba. Umarel diye bir tanım varmış. Emekli yaşlı adamların şeyi izlemesi, inşaatları izlemesi. Denk geldiniz mi bu
Evet,
amcalara?
evet.
Yani biz Türkiye'den de
Ben
biliriz yani
yani
iş
o
makinesi izlemek
aslında
vardır da.
şöyle, evet. O Bologna bölgesinde, hani Bolognalıların konuştuğu İtalyancadan türemiş bir kelimeymiş. Ben onu bir araştırmıştım. Yani gerçekten emeklilik yaşındaki insanların işte böyle inşaat, dediğim, yol yapımı, boru döşeme tarzı şeyleri ellerini arkadan bağlayarak izlemelerine verilen isimmiş bu umarel. Ya öyle bir kültür İtalya'da da varmış. Enteresan.
Roma'da da var mı? Gördünüz mü hiç bu amcaları?
Roma'da yani bizim eve yok çok yakın bir yerde bir doğalgaz inşaatı vardı galiba. Ben birkaç kez gördüm. Amcalar gerçekten ellerini bağlayıp şöyle bir bakıyorlardı. Hani neler oluyor burada
Bizde
tarzı.
mesela o şey çok kapatılır ya etrafı. Bizde pek böyle anca aralardan falan bakarız. Ve İtalya onu daha
Evet.
bu amcalara saygı olarak açık tutuyor olabilir.
Ya işin garip
Amca
kısmı
hobilerine bir
burada da
saygı.
mesela bir inşaat başladığı zaman burada da çok uzun sürüyor. Yani Türkiye'yi aratmaz yani o konuda. Gerçekten hani uzun inşaatlar ve bitmeyen yol yapım çalışmaları falan oluyor. Roma'da özellikle.
Evet, İtalyanlar işi ağırdan alma konusunda gerçekten zirve yaşıyorlar.
O zaman şimdi sona doğru gelirsek, İtalya, Roma genel olarak gelecek olanlar yanında ne getirsin? Yani burada bulamazlar kesin. Bunu getirsinler yanında dediğiniz ne olur?
Yani bu soru turistik olarak gelecekler için mi yoksa bizim gibi mesela üniversite
Yani
için mi
öyle diyelim.
gelecekler
Mesela
için
turist
sorum.
kısa dönemli gelecek de olabilir. Mesela geldi pandemiye yakalandı o da olabilir. Sizin durumunuz gibi. Yani İtalya'da çünkü bilmiyorum bir Türk'ün arayacağı ve bulamayacağı ne olabilir? Yani o tip bir şey tavsiye ne verebilirsiniz? Mesela çaydanlık dedin.
Yani yemek Çaydanlık ya, o tip şeyler aslında yani Turko marketler ya da işte daha Arap marketlerde bulunabilecek şeyler. Kesinlikle burada çaydanlık bulamazsın tarzı bir şey yok yani. Ne bileyim, turşu bulabilirsin, sucuk bulabilirsin, mantı bulabilirsin. Hani o yüzden çok spesifik olarak hani burada yok diyebileceğimiz bir şey yok. Ama tabii her şeyi yerinden getirmek daha güzel yani. O yüzden canları en çok ne çekecekse gurbette onu getirebilirler. Hani çünkü yerinden bir şey yemek, oradan alıp getirmek tabii ki daha güzel. Ama öyle spesifik bir şey gelmedi aklıma. İlla bulunmaz.
Benim aklıma gelen şey var sadece. Hani burada yediğiniz baklava gerçekten kötü oluyor. Yani çünkü Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi burada da dönerciler ve Türk yemeği yapan yerler var. Ama
Evet.
mesela baklava da var onlarda. Ama gerçekten kötü. Yani hiç yenilebilecek bir şey değil. Yani ben sadece bir kere denedim, bir daha hiç yemedim. Yani evet, illa hani böyle yemek olarak bir şey getirmek istiyorlarsa baklava getirebilirler.
Evet, onun aynı kalitesini bulmak imkansız. Onu söyleyeyim.
Evet.
Hatta kebap da çok kötü burada İtalya'da bu arada. Almanya gibi de değil. Yani çok düşük kaliteli kebaplar var. Canınız çektiğinde yani yerseniz, biz arada yiyoruz ama beğenmiyorum ben.
O zaman İtalyan yemeklerine devam etsinler. Hiç öyle kasmasınlar şeyle.
Ya evet,
Kebapla.
zaten İtalyan yemekleri de gayet güzel.
Yani
Damak tadına
verebileceğimiz
çok
tavsiye
uygun.
o olur herhalde yani. Eğer buraya geliyorsanız burayı hedefleyin. Buradaki şeyleri yiyin.
Evet, yani aynen.
Peki özellikle şunu kesin yemesinler dediğiniz bir şey var mı? Yedim, pişman oldum. Başkası yaşamasın bunu.
Yani aslında ikimiz de çok yemekte çok seçici insanlar değiliz. Ama ben yani kendime göre yani enginar sevmeyen biriyim ve Roma'da carciofi diye yemek yapıyorlar. Enginar yemeği aslında. Bana bir Türkiye'deki enginara göre daha kötü geldi. Yani ama genel olarak ön yargım olduğu için diyorum. Bir tek onu söyleyebilirim. Onun dışında bütün yemeklerini rahatlıkla denenebilir bence. Damak tadımıza çok uygun diye düşünüyorum.
Yani ben de elimden geldiğince yeni bir şeyler denemeye her zaman çalışıyorum. Ama şu ana kadar yani İtalyan mutfağında öyle yiyip de böyle hiç "ha, bu çok kötüymüş, yenilebilecek bir şey değil" dediğim hiç olmadı. Yani bence her şey benzer aşağı yukarı ve gayet güzel.
Roma'da soracaktım, şimdi aklıma geldi. Sakatatçıya hiç denk geldiniz mi? Bir tane şeyde görmüştüm, çünkü belgeselde görmüştüm. Bize benzer böyle bir sakatat kültürü var galiba orada, İtalya'da. Siz hiç
Ya
denk
evet,
geldiniz
sakatatlı yemekleri var. Ben hiç yemedim.
mi?
Duydum ama ben de. Yani
Ben yedim. Ben
yedin
yedim.
mi?
Yani Trastevere'nin orada, ya bizimki gibi bir sakatat şeyi değil tabii. Yani daha böyle aşırı soslu veya hani normal et mi yiyorsunuz, yoksa sakatat mı, çok anlamıyorsunuz. Burada kapalı bir market var. Yani birkaç yerde var. Trastevere'nin oradaki ünlü. Yani pazar alanı gibi, ama böyle hem işte sebze meyve alabileceğiniz hem de böyle yemek yiyebileceğiniz kapalı bir market alan. Orada yemiştim. Böyle sandviç arasına yapıyorlar. Bol soslu, genellikle domates sosu oluyor bu. Bol soslu bir şey. Yani gayet lezzetli ve sakatat olarak da mesela enteresandır. Marketlerde de mesela ben işkembe bile
Çokça var
gördüm
evet
yani markette.
marketlerde.
Bahsettiğin
Ben
yer
şeyin
galiba
çok meşhur
denk
olduğunu
gelmedi.
duymuştum. Roma'da dana kuyruğu diye bir yemek var. Koda diyorlar. O çok meşhurmuş sakatat şeyinde ama ben yani hiç yemedim. Yiyeceğimi de düşünmüyorum. Dana kuyruğu, emin değilim yiyip yiyebileceğimi ama ünlü diye duydum.
Sakatat zaten öyle bir şeydir ya, ya yersin ya yemezsin, böyle genel bir şey yaklaşım olarak. Yani belki atıyorum işkembeyi seviyorsundur da kokoreç sevmiyorsundur, o da olabilir. Sonuçta hep böyle bir ya seversin ya sevmezsin şeyi vardır onlarda.
Evet, kesinlikle.
O zaman gelen dönüşte ne götürsün diye sorsak, yine Roma özelinde bunu
Yani
almadan dönmesin.
benim aklıma gelen en net moka pot. Yani Türkiye'de var
Moka pot
aslında.
alınabilir,
Bulamayacağınız bir
evet.
şey değil yani Türkiye'de. Ama burada çok fazla çeşidi var ve ucuz. Yani farklı moka potlar var. Eğer kahveye bir tık ilginiz, alakanız varsa, yani kahve kültürüne, İtalya'daki özellikle. Moka pot gerçekten güzel. Hem güzel bir hediye hem de böyle kendinize Her kahve içişinizde Roma'yı ve İtalya'yı hatırlatacak güzel bir şey olabilir. Çünkü ucuz ve farklı çeşitleri var. Yani bence değerlendirilebilir. Ben ilk gelip gidişimde, bu arada ben buraya
Ben
turist
alkol
olarak da gelip
önerebilirim.
gittim. Öğrenci olarak da burada kaldım. Yani o yüzden Moka Pot en güzel tercih.
Alkol olarak Amaro götürebilirler bence. Çünkü farklı bir lezzeti var. Böyle digestif olarak içilen bir içki. Yemeklerin üzerine sindirimi kolaylaştırması adına içiyorlar. Amaro alabilirler. Yani böyle yurt dışında bulamayacağınız markaları alıp, hani daha lokal markalar alıp Türkiye'ye götürebilirler mesela. Ya da limoncello tarzı alkolleri.
Limoncello çok şey oldu artık. Aşırı commercial oldu gerçi. Böyle her yerde var.
Commercial oldu.
Türkiye'de
Evet,
biliyorsunuz.
ama Amaro her yerde yok. Onu
Evet.
öyle.
Türkiye'de biliyorsunuz her şey evde yapmaya geçtiği için limoncello öyle bir popülaritesi de var anladığım kadarıyla yakın zamanlarda. İşte en azından vodkayı alayım, limona koyayım, şeker koyayım,
Ya
kendim
evet.
evde
Evet,
yapayım
aynen.
şeklinde bir şeye
Ya,
geçmiştim.
bu arada İtalya'da öyle bir şey var gerçekten. Yani mesela restoran da sordunuz bize, içki de sorduğunuz için şimdi söylüyorum. Yani her şeyi bir evde, yani genelde her şey zaten evde yapılıyor. Yani mesela bir İtalyana ben şunun en güzelini nerede yiyebilirim veya içebilirim diye sorarsanız, hani anneannenin evinde diyorlar genelde. Yani
Aynen,
çünkü
benim anneannem yapıyor. En iyisi o diyebilir size rahatlıkla.
evet, yani limoncello'yu da mesela anneanneleri yapıyor. İşte atıyorum pizzayı da, lazanyayı da, her şeyi anneanneleri en iyisini yapıyor genelde.
Turşu yapar gibi, komposta yapar gibi limoncello yapıyorlar tahminen.
Kesinlikle.
Evet,
Kesinlikle.
aynen.
Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Roma hakkında, İtalya
Valla
hakkında.
benim yok. Keyifli bir yayındı. Öncelikle sana teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
Yani gerçekten güzeldi. Bir de böyle anlattıkça bir şeyler geliyor aklımıza. Gerçekten güzel ve doğal ilerledi. Teşekkür ederiz.
Ha, gerçi akış da çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Dinleyicilerimize de Fiyasko Podcast dinlemediyseniz tavsiye ediyoruz. Ve Instagram'da da Fiyasco Podcast ya da Fiyasko Podcast aratırsanız bulacaksınız. Şehir hikayelerini de Instagram hatırlatayım. Şehir hikayeleri podcast yarattığınızda çıkacak. Ama direkt böyle yazmak istiyorsanız da sehir.hikayeleri.podcast şeklinde yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Mesaj olarak gönderebilirsiniz. Artı anlatmak istediğiniz şehirler olursa Devin gibi, Orkun gibi siz de mesaj atabilirsiniz. Siz de ileriki yayınlarımızda konuk edebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar Fiyasko Podcast Devin ve Orkun'a da teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi
Teşekkürler.
bakın.